Geri dönüyoruz'a hoş geldiniz.
Geri dönüyoruz.
Geri dönüyoruz'dan herkese merhaba. Bu hafta konumuz Emeviler. Hocam.
Nihayet. Çok sevindim.
Bu hafta konumuz Emevilerdi. Bu hafta konumuz Moğollar. Ama yine de bir hocamın yüzündeki o heyecanı görmek istedim.
Yani mezarında ters döndüreceksin yani şeyleri Emeviler. Zaten gerçi hocam, mezarları da kalmadı gerçi.
Hocam hoş geldin. Nasılsın her şeyden önce?
Hoş bulduk Mahir. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Bu iki haftada bir yayınlanma olayı bizi biraz ayrı düşürdü diyebiliriz ama önümüzdeki aylarda yine haftalık yayınımıza döneceğiz. Ama şimdilik böyle iki haftalık yayınlarda iki haftada bir buluşmak biraz şey yaptı.
Evet, kafamızı karıştırdı. O hafta bu hafta mı yoksa geçen hafta mı?
Hocam Moğollar bahsine geçmeden önce bir şey anlatmak istiyorum. Valla 90'ların ortalarıydı. 94-95 falan olması lazım. Balıkesir'de ÖDP'nin düzenlediği bir Moğollar konseri vardı. Ya yani ÖDP işte bir takım etkinlikler düzenliyor.
Şeyden bahsediyorsun. İzmir yolu üzerinde yer alan kentten.
Evet evet.
Bandırma'dan İzmir'e giderken evet otobüslerin mola verdiği bir yerleşim yeridir. Bilmeyenler için söyleyelim.
Evet, Bandırma yakınlarında. Hocam ben bu Moğollar konserine gittim. Biliyorsunuz o zamanlar babam ÖDP'nin ilçe başkanıydı Bandırma'da. Ha, bu arada bana bir sürü laf ediyorlar biliyor musun? İki sözlükte şöyle solcu böyle komünist habire işte komünist olduğu için Rusya övüyor bilmem ne falan.
İsimler kaybediyorsun.
Rusya falan övmüyorum tabii ki. Yani Rusya hiç öyle Rusya taraftarı bir adam falan değilim yani. Onu düzeltmek isterim.
Yo zaten o programdan bahsediyorsan bence objektif bir programdı. Zaten onun devamını falan getiririz. Ya orada bazı sorular da var. Güzel sorular da var. Neticede adam 1950'lerde uzaya gitmiş. Yani sen övsen de övmesen de yani uzaya gitmiş.
Hocam Gorbaçov bu kadar kınanmadı yani bizim Sovyetler muhabbetimiz bölümümüz yüzünden kınandığımız
ya bilmiyorum
kadar.
Yani şimdi Şostakoviç dinlememiş demek ki bu arkadaşlar. Tavsiye ederim Prokofiev dinlesinler. Pudovkin izlesinler, Einstein sineması izlesinler. Hani şimdi şöyle denilebilir, ya onlar çarlık zamanı doğmuştu falan. İyi de yani verimli zamanlarını çarlık zamanında geçirmediler. Çarlık devam etseydi hiçbir şey yapamaz ya.
Hocam Cumhuriyet de sonuçta Osmanlı'da doğan subaylar
tarafından kuruldu. Ama işte o potansiyeli kim ortaya çıkardı? O da eğer Cumhuriyet de olmasaydı o potansiyel de ortaya çıkmazdı. Daha doğrusu ikinci meşrutiyet devrimi olmasaydı, o süreç başlamasaydı o potansiyel ortaya çıkmayacaktı yani.
Doğru söylüyorsun. Neyse ben şu Moğollar anımı bitireyim hocam.
Tamam.
Hocam bir şey oldu ve biz salona erkenden girdik bir iki arkadaş. Bu esnada da Moğollar o zaman Engin Yörükoğlu da sağdı. Engin Yörükoğlu, Taner Öngür ve Cahit Berkay akort yapıyorlardı konser öncesinde. Ben de böyle her nasılsa bir şekilde güvenliği atlatıp bunların aralarına sızdım. Ve biliyorsun bütün lise hayatımı Moğollar hayranı olarak geçirdim. Hatta şeyi hatırlarsın, Abdülika'nın böyle metalci grup çizimleri falan filan olurdu.
Gıbırda ve gırgırda.
Evet evet. O Abdülika'nın çizimlerinden kopyalayarak şeyler çizerdim. Moğollar üyelerini falan filan çizerdim. Benim için hayatımın tanışmasıydı yani. Cahit Berkay'la, Taner Öngür'le ve Engin Yörükoğlu'yla rahmetli tanıştım. İşte 15 yaşında falan olmalıyım o zaman. Bir şekilde böyle bir bu provada ben Taner Öngül'le baş başa kaldım ve uzun bir sohbet etmeye imkanı buldum. Hatırlıyor mudur bilmem, hatırlamaz büyük ihtimalle. Benim gibi binlerce genç çıkmıştır onun karşısına. O zaman şeyi sormuştum. Neden size Moğollar diyorlar? Yani neden Moğollar adını seçtiniz diye sormuştum. O zaman şey anlatmıştı bana. Zannediyorum bir Hollandalı müzikolog vermiş bu ismi onlara. Böyle sarkık bıyıklarını görünce Moğollara benziyorsun, sizin adınız Moğollar olsun.
Bir de uzun saçları da unutma.
Evet evet.
Çünkü yani böyle bu Ermeni tarihçiler
benziyorlar.
Ya Ermeni tarihçiler ilk kez onlarla karşılaştığında upuzun saçlarını anlatıyorlar ya. Böyle rüzgarda atın üstüne diyor salınıyordu diyor uzun saçlarıyla.
O günden kalan iki hatıra, biri hocam Cahit Berkay gitarından çıkardığı telleri, yenilerini takmıştı konserden önce. Telleri bana vermişti. Ben onları çok uzun yıllar sakladım böyle paslanana kadar. Bir diğer hatıra da şu, o konseri düzenleyen organizasyonun güvenlik görevlisi gençler beni dışarı çıkarmaya kalkmışlardı. Hadi kardeşim boşaltıyoruz burayı bilmem ne falan diye. O zaman Cahit Berkay şey demişti, bizden o Moğollardan demişti. Mesela ben bu bu ses böyle çok uzun yıllar kulağımda çınladı yani. O bizden den Moğollardan dan falan diye. Neyse şimdi Moğollar demişken.
Şimdi herkes hakikaten müzik grubu konuşacağım senle baş.
Hocam en sevdiğim Moğollar parçası. Hocam Moğollar bizim insanlık tarihimizde aslında çok büyük bir yarılmanın, çok büyük bir kesintinin ya da tarihin bir anda durup aksi yönde akmaya başladığının işareti olan bir devri simgeliyorlar birçok açıdan. Yani işte yağmacılıkları anlatıldı, barbarlıkları anlatıldı, işte fütühatçılıkları anlatıldı falan filan ama ben daha bazı, daha basit yanıyla şeyi sormak istiyorum sana. Kim bu Moğollar? Yani Çinliler mi, Türkler mi, yoksa orada başka bir ırksal köken mi, bir şey nedir yani? Bu Moğollar kim? Kime Moğollar diyoruz? Mesela işte bu Hindistan'da devlet kuran topluluklara da Moğol diyor muyuz mesela? Yani kim bu Moğollar?
Sonuncusuna cevap vereyim. Onlara Mughal deniliyor. Hindistan'daki o büyük Babür devletini kuran Mughaller. Aslında onlar Moğol değiller. Yani anne soyundan Moğol onlar. Baba soyundan Türk onlar. Annelerinin soyu Babür'ün Cengiz'e dayandığı için Mughal de deniliyor. Türkçe konuşuyorlar normalde ama Portekizliler onlara Mughal dediği için bütün dünyaya öyle, yani Büyük Moğol İmparatorluğu denildiğinde ilk akla gelen o Hindistan'daki aslında Babür İmparatorluğu. Bizim tarihçiler Timuri, Gurkani, Baburi falan derler. Ama bütün dünya onları da Moğollar olarak biliyor. Doğru söylüyorsun. Hatta Bolşevik devrimine kadar Asya'daki birçok hanedan, işte Moğolistan'da, Çin'de, işte Hindistan'da bir şekilde doğru ya da yanlış Cengiz Han soyundan gelmekle övünüyordu. Bu soydan gelmeyen birinin tahta çıkmasını bile hoş görmüyorlardı, kabul etmiyorlardı. İşte Buhara emirleri, bilmem ne, Hive hanları, aklına kim gelirse hepsi bir şekilde biz de Cengiz soyundan geliriz. O şeylere kadar. Tatarlar var ya Ufa'da, işte ne bileyim o Tataristan Cumhuriyeti, oralara kadar hepsi Cengiz soyundan gelmekle övünüyordu. O yüzden hani kim Moğol kim değil konusu tarih içinde biraz karışmış durumda. Çünkü normalde Türkçe konuşan birçok kabilede Moğol soylu olmakla, Barlas kabileleri falan var ya, bunlar da övünüyorlar. Şimdi tabii Altay dil teorisi mevzusu tartışmaya açık bir konu. Şimdi itirazlar falan var ama benim hatırladığım, bildiğim klasik konu, ki sen dil konusunda gene ben onları sana soracağım zaten. Daha güncel bilgileri takip ediyorsun. Moğollar Türklerle yakın bir dil grubu konuşan, ortak bir kültürü, tarihi paylaşan, ki bizim işte bugün Türk tarihinin başlangıcı Orhun yazıtları işte falan, onlar Moğolistan sınırları içinde şu an. Yani orada artık Moğollar yaşıyorlar yani. Yani eski Türk tarihini araştırmaya gidenler, dilini, kökleri araştırmaya gidenler şu an genelde Moğolistan, iç Moğolistan, bağımsız Moğolistan, oralara gidiyorlar. Altay dil ailesi grubundan bir topluluk, göçebe bir topluluk. Tarih sahnesine çıkışları görece geç. İşte binli yıllardan sonra ilk defa biz tam net olarak bu ismi kullanıldığını görüyoruz. Bu da birçok kabile adının bir ulusa verilmesi olayı diye öyle biliyorum. Tıpkı Türkler gibi yani. Türkler de baştan bir kabileydi. Aslında Türklerden kastımız Göktürklerdi. Ama bu isim bütün, yani benzer dil konuşulan her millete verilerek genel bir isme dönüştü. Moğol da böyle bir kabile isminden benzer topluluklara verilen bir isme dönüştü. Ama o büyük Moğol imparatorlukları kurulurken sayısız Türk, Tungus, çeşitli boylar bunlara katıldılar ve karıştılar. Yani o yüzden bugün genetik olarak, etnik olarak işte şu Moğol'dur, bu değildir demek biraz zorlaşıyor. O yüzden bilirsin bizim tarihçilerin bile Timur mesela Moğol mudur, Türk müdür, Cengiz'in de annesinin Türk olduğu iddia edilir. Ortada bir şey var yani, bir keşmekeş var.
Yani aslında bir paye olabilir mi peki, yani özellikle Cengiz'den sonrası için Moğol diye anılmak, yani işte böyle yiğitlik, savaşçılık, işte ne bileyim fetihçilik falan filan gibi böyle bir takım konularda referans olarak gösterilebilecek bir şey. Yani biz de az Moğol adam değiliz yani falan der gibi hani böyle bir referans, bir payı olabilir mi Moğol? Yani evet, şu anda etnik bir gruptan, kendi dilsel, kendi işte kültürel varoluşundan söz edebileceğimiz bir topluluk var ama acaba Cengiz Han ve öncesi ve sonrasında da Moğol hakikaten etnik bir adlandırma mıydı, yoksa bir paye miydi aynı zamanda? Yani mesela hani şey gibi, Avrupalıların at üstünde gördüğü bütün topluluklara Tatar demesi gibi. Acaba hani Moğol'un da böyle kapsayıcı bir adı, bir anlamı var mıydı?
Köken olarak böyle değilse de böyle olmuş. Yani köken olarak tek bir kabileyi tarif ederken zaman içerisinde dediğin gibi Cengiz Kağan'ın yönetimi altında olan, onun birleştirdiği, yani Kabileler Konfederasyonu kendisi için bu ismi kullanıyor ama tabii o dil olarak onlar aslında Türkçeden farklı bir dil konuştukları için, hı hı, bir ulusu anlatmaya çalışıyor. Fakat orada şu da var, yani mesela Cüci ulusu ya da Çağatay ulusu, işte İlhanlı ulusu gibi tanımlar yerleştikçe, farklı etnik kökenden, kandan topluluklar da bu işe karışmaya başladıkça, evlilikler yoluyla falan, işte biraz muğlaklaşıyor. Hindistan'daki Babürilerin bizim gözümüzde Türk olması, yani genelde Türk tarihçilerin onları Türk kabul etmesi ama Batılı tarihçilerin Moğol kabul etmesi gibi ortada bir paylaşamama durumu var. Bu paylaşamama durumu da şu, şimdi mesela Arap tarihçileri Moğolları hep kötülemiştir, biliyorsun. Bizim, hı hı, Türk tarihçiliğinin ana kaynakları aslında, yani bu kadar kötü bir Moğol imajı oluşmasını sağlayan şey özellikle Sünni Arap tarihçiler. İşte İbni, hı hı, Besirler, İbni Kesirler vesaire, bunlara dayananlar korkunç bir Moğol imajı üretmekle birlikte Asya'nın içlerine yolculuk ettiğin zaman tam tersine bu övünülecek bir kimlik. Yani Cengiz soyundan geliyor olmak, Moğol olarak isimlendirilmek oradaki insanlar için büyük bir gurur kaynağı, yani savaşçılık, fetihçilik, cesaret, bir takım bu yenilmezlik gibi özellikler taşıdığı için birçok kabile Moğol olduğunu iddia etmiş. Bugün bile bizi bu konuda bizden daha uzmanlar dinliyorsa hemen itiraz edecekleri çok şey söylüyoruzdur, şu an telaffuz ediyoruzdur. Çünkü mesela Barlas kabilesi. Biri diyor ki aslında onlar Moğol değildi, Türktü, Moğol gibi davranıyorlardı. Öbürü hayır, onlar özbeöz Moğol'du. Mesela Özbekler, yani düşünsene şimdi, Özbeklerin Özbek Han Cengiz soyundan bir kağandı. Altın Ordu Hanı'ydı. Ve Özbek ulusu kimine göre gerçekten Moğol soylu bir halk iken, kimi de hayır onlar Türktü diyor. Uzbek kelimesinin Uzlardan, yani Oğuzlardan geldiği teorisi de var. Bu konu şu an hani böyle son sözü de biz söyledik bu programda tarzı bir aşamada değil. O yüzden karışık.
Zaten yani. Hocam şey de var değil mi? Mesela Türk tarihçileri bu toganlarda falan filan da var. Hep böyle Türk-Moğol yani alakasını hep reddeden, hayır bir Moğol diye bir şey var. Biz onlar değiliz. Biz aynı coğrafyadan yetişen başka bir topluluğuz. Biz Türkleriz diyen bir söylem de var değil mi Türk tarihçiliğinde?
Evet, ama o şeyle başlamış biraz. Batılılaşma, modernleşme hikayesiyle, bu özellikle Cumhuriyet tarihçileri biraz bu Türk-Moğol rabıtasını, bağını, işte ortak kökenden gelme teorilerini pek benimsemek istememişler. Şeyleri söylemiyorum. Turancılar için bu sorun yok. Yani mesela Nihal Atsız gibi tarihçiler açısından Moğol, o sahipleniyor mesela onlar. Yani Türk-Moğol tarihini onlar bir bütün olarak görüyorlar. Ayrılmaz bir parça olarak görüyorlar ve
hatta antropolojik olarak da Türklerin mongoloid olmasıyla övünen bir tarafı da var değil mi bu Türkçü düşüncenin?
Yani onlar Türk-Moğol tarihinin, kültürünün bir bütün olduğunu, bunun övünülecek bir şey olduğunu, dünyanın en büyük imparatorluklarının bu ittifak, birlik, iç içe geçmiş iki kültür tarafından işte yaratıldığını savunuyorlar ve yani Turancılardan bahsediyorum. Onlar tarihçi ekol olarak Moğol Türk ortaklığını sahipleniyorlar, kabulleniyorlar. Bundan ne diyelim rahatsız olmuyorlar ya da. Ama mesela Cumhuriyet'in biraz daha böyle Anadolucu, böyle Turancı olmayan milliyetçi tarihçileri ve özellikle de Türk-İslam sentezi düşüncesinde olan tarih ekolleri ise Moğol Türk ilişkisi, rabıtası konusundan böyle cüzdanlı gibi kaçıyorlar. Bu şeyde Kemalist tarihçiler de pek bu Moğol-Türk bağını yan yana getirme düşüncesine hoşlanmıyorlar. Çünkü Moğolların imajı özellikle Avrupa tarihçiliğinde işte yakıp yıkan barbar, demin özetledin ya, kırıp döken toplu katliamlar vesairelerle anıldığı için, yani menfi bir, olumsuz bir imajı olduğu için, hani biz Moğollarla şey değiliz, işte akraba değiliz, sadece coğrafi olarak yan yana yaşıyorduk ama hiç karışmıyorduk.
Gerçek gibi bir... Moğolluk bu değil falan.
Evet, gerçek Moğolluk bu değil itirazı var. Yani hem Türk-İslam sentezi tarihçilerinde, işte Osman Turanlar'da falan, hem de Cumhuriyet'in o Şemsettin Günaltay gibi falan, daha böyle hani Misaki Millici tarihçilerinde, bir de Avrupa ile onlar daha yakın bir kültürü yakınlaşma amacında oldukları için, yani Avrupa tarihçiliğine biraz göz kırpan açıklamalar yapmışlar. O dönem işte Nihalatsız'ın itirazları var. Yani Türk-Moğol birliği reddedilemez tarzı falan. Onlar marjinal kalıyorlar yani. Azınlıkta kalmışlar 30'lu yıllarda.
Hocam, Moğol dili izlemesi, yani macerası açısından söylüyorum, İzlemesi keyifli bir dil aslında. Yani Moğolca bir şey duyduğunda, muhtemelen sen de çok benzer bir his duymuşsundur. Sanki anlayıverecekmişsin gibi kulağa gelen, böyle hani çok aşina seslerin, aşina vurguların olduğu. Yani şöyle bir şey. Karşında, eğer hani bu işlere bir çok aşina değilsen, karşında Moğolca ve atıyorum Kırgızca konuşan iki kişiyle karşılaşsan, yani böyle şey, hani Kırgızcayı çat pat işte arada belki tek tek kelimeler yakalarsın falan filan, ama yani Moğolca da ondan biraz daha uzakmış gibi gelecektir kulağına. Büyük ihtimalle. Yani bu aslında bize şeyi gösteriyor. Yani sadece evet, bir bu işte Ural Altay ailesinin fertleri, işte Türk dilinin ve Moğol dilinin bu ailenin fertleri olmasından öte, ortak bir ses repertuarı ve ortak bir entonasyon, bir ritim repertuarı kullandığımız anlamına geliyor. Aslında şöyle bir şey var. Moğol dilinde biraz farklı sesler de var. Mesela hil diye bir ses var. Yani L sesi kelime sonlarına geldiği zaman böyle hil gibi, böyle dili alt dişlerin iç kısımlarına dayayarak arka taraftan, çenenin arka kısmından çıkarılan bir ses var. O mesela Moğolca'ya has bir ses. Ona en yakın ses sanırım Galce'de var. İlginç bir şekilde. Fakat bununla birlikte Moğolca'nın, yani aslında çok fazla, yani tarihe yayıldıkları kadar uzun süre ölçeğinde düşündüğümüzde, çok fazla yazılı belge bırakmamış olmaları, yani çok sınırlı sayıda belge var Moğolca'da ve büyük çoğunu da zaten çevre toplulukların zaten tarih kaydı tutmaya böyle profesyonel olarak çok incelikli bir şekilde başladı ve devam ettiği yıllara denk gelen şeyler, yani ancak hani teyit alabildiğimiz şeyler. Genel olarak belgenin az olması bir dezavantaj. Moğol yazısıyla ilgili de konuşacağım ama ondan önce şunu söyleyeceğim sana. Korece'nin Moğolca ile çok ilginç benzerlikleri olduğu öne çıkıyor. Yani Korece ile bir akrabalıkları, bir en azından yani kardeş değillerse kuzen, kuzen değilse işte şey gibi kuzen çocuğu falan filan gibi, böyle daha uzak bir bağ olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Fakat şöyle bir şey var. Orada da Korece'nin şöyle bir handikapı var. Korece'deki kelimelerin neredeyse %60-%65'lik bir kısmı Çince'den Korece'ye geçerek Koreceleşmiş. Yani bir dil düşün ki bütün kelime dağarcığının %60-%65'lik bir kısmı başka bir dilden gelmiş. Yani klasik dönem Osmanlıcası gibi düşün bunu. O yüzden mesela kelime ortaklıklarını çok takip edemiyoruz Moğolca ve Korece arasındaki. Çünkü o arkaik kelimelerin izini süremiyoruz. Çok Korelilerde de hani böyle çok çok tarihi, çok eski tarih dönemlerine uzanan belgeler yok. Olanlar da büyük çoğunluğu Çince karakterle ve Çince kurallarına uygun şekilde yazılmışlar. Ama Moğolca ile Korece arasında bir akrabalık oldu. Hatta şöyle bir şey var hocam. Mantıya Korelilerde, Moğollar da mandu diyorlar hocam. Pek bildiğim ortak kelime o şu anda. Moğol yazısı ile ilgili de şunu söylemek lazım. Eğer runik yazı kullandılar mı, o kısmını bilmiyorum. Öyle bir şey varsa onu sen biliyorsundur. Ama Moğollara yazının, yani böyle classical Mongolian script denen yazının dikine bir Süryani yazısı olduğunu biliyoruz. Çünkü oraya bir şekilde böyle Hristiyanlaşmış Soğdlar tarafından taşındığını ve Uzak Asya'nın yazı yazma geleneğinin yukarıdan aşağı ve sağdan sola geleneğinin bu sisteme uygulanarak Süryani yazısının baş aşağı, yani yukarıdan aşağı yazıldığı, harflerinde ufak tefek değişiklikler geçirdiği bir Moğol yazısı dediğimiz bir şey var. Ne zamana kadar? Ekim devrimine kadar. Ekim devriminden sonra artık Kiril alfabesi gelmiş. Yani Rusların kullandığı yazı sistemini kullanmaya başlamışlar. Ve hala aktüel olarak da bu yazıyı kullanıyor Moğollar. Yani böyle bir şey var. Moğolcanın dili hakkı, yani Moğol dili hakkında aslında daha uzun uzun konuşmak istiyorum ama senin zamanından da çalmak istemediğim için biraz Moğolların, yani sahadaki Moğolları konuşalım. İlk sorum şu: Moğollar nereden nereye kadar gittiler? Gittikleri yerde neden şehirler kurmadılar? Neden böyle geniş ticaret ağları, büyük işte böyle şehirleşme hareketleri, tapınaklar, şunlar bunlar işte falan filan kurmadılar? Yani sadece parsayı toplayıp çekildiler. İkinci sorum da şu: hakikaten de bu adamlar tarihin bize tasvir ettiği kadar acımasız mıydılar? İstediğin sorudan başlayabilirsin hocam.
Vallahi adamlar dünyanın en büyük imparatorluğunu kurmuşlar. Şu an, yani bugünkü teknolojiyle bile, yani o Britanya'nın Güneş Batman İmparatorluğu vesaire, daha buna erişen yok. Ki Çarlık Rusyası da biliyorsun büyük bir imparatorluktu coğrafya olarak. Bir ucu Polonya'da, Finlandiya'da, öbür ucu Alaska'da idi. O bile...
Hatta Çarlık... Alaska dahil.
Alaska dahil tabii. Ben zaten onları şey yapamazdım. Şimdi matematik sorularından birden 10'a kadar, hani 10 da dahil midir şey, onları tutamam. O dahi, yani Çarlık Rusyası dahi Moğol İmparatorluğu sınırlarına erişememiş. Ve düşün, yani neticede Çarlık Rusyası dediğimiz adam demir yolu falan var yani. Bunlar atla kurdukları imparatorluk, yani fethettikleri bölgeler, orduların uzandıkları yerler, Polonya'ya kadar geliyorlar. Polonya'ya kadar gelip dönmelerinin sebebi karşılığında bir direniş gücü falan olması değil. Çok ormanlık. Biliyorsun o Krakow, Avrupa kara ormanları, bunların hani hoşuna gitmeyecek. Bunlar bozkırıcı tabii. Adriyatik'e kadar inmişler. Bugünkü modern Arnavutluk vesaire yağmalamışlar. Bizim bu işte Ön Asya bölgesinde Mısır'a kadar geliyorlar. O Gazze bölgesine kadar geliyorlar. Orada Ayn Calut Savaşı'nda işte Baybars'ın kuvvetleri, o zaman işte Memlükler bunları durduruyor. Bunları durduruyor ama bunlar, yani böyle biz böyle çok büyük zafer gibi anlatılıyor. Bu suyunun suyu bir orduyu durduruyorlar açıkçası. Baybars'ın durdurduğu ordu da, yani öyle ne bileyim işte Büyük Kan Mönke İlhan'a şey vermiş, git İran'ı fethet. İran İlhan'da Ketboğa'ya bir ordu vermiş, git işte o tarafları fethet. Yani öyle temel böyle ana bir Moğol ordusu değil yani o. Hindistan'ın büyük kısmını fethediyorlar. İran'ı falan zaten. İran, Anadolu, Anadolu Selçuklu Devleti'ni kendilerine bağlıyorlar. Çin'i fethediyorlar. İşte Kore'yi alıyorlar. Bir alamadıkları yer Japonya. Yani orada da işte...
O da denizcilikten anlamadıkları için.
Yani evet, Korelilerin gemileriyle, Çin, Kore desteğiyle Japonya çıkıyorlar. Japonya da tabii savaşçı bir ülke. Japonya... Benim bildiğim kadarıyla 2. Dünya Savaşı'na kadar dünyada hiçbir yabancı ordunun fethedemedi, giremedi tek yer yani dünyada. Yani şimdi tabii şimdi adadır falan dedi, mesela Britanya kaç defa istilaya uğradı. Japonya öyle değil. Bir Japonya'yı alamıyorlar o anlamda, yakın olduğu halde. O yüzden o dünyanın en büyük karasal imparatorluğu, yani Moğol devleti. İkinci soruyu ne şey demiştin? Anlattıkları kadar
hocam,
vahşi.
Evet, vahşi miydiler?
Valla öylelermiş. Yani Orta Çağ biraz kanlı bir zaman periyodudur. Ama Orta Çağ yazarları bile kendi alıştıkları şartların çok ötesine bir kıyım anlatıyorlar. Senin demin dediğin gibi Moğolların kendi tarihleri pek yok. Gizli Tarih diye bir temel kitapları var. O da işte o Süryani yazısı kullanmalarının sebebi de galiba Uygurlardan yazıyı almaları. Uygurlar da biliyorsun o Maniist oldukları için İran, Süryani, Soktlardan yazıyı almışlardı. Genelde bunlar hakkındaki yazarlar işte Ermeni tarihçiler, Arap tarihçiler, İranlı tarihçiler. Bir de bu Orta Asya'ya gidip gelen Papa'nın adamları var, işte İtalyan, Fransız, onların yazdıkları var bunlar hakkında. Yani uzlaştıkları konu bu. Çok acımasızlar. Şöyle yalnız, yani teslim olursan değiller ama direnirsen, isyan edersen, egemenliğe karşı meydan okursan çok acımasızlar. Yani sivil, asker, silahlı, silahsız, kadın, çocuk, çoluk falan onları önemsemiyorlar. Bu açıdan evet. Yani orta çağ koşullarında da hani şimdi zaten o dönem diyeceksin ki Viking de böyleydi. İşte Hindistan'ın mesela Araplarca fethi de çok dramatik bir hikayedir Orta Asya'nın. Ama bu o koşullarda bile onların bile orta şöyle diyorlar zaten. Yakalanmamak için uçurumlardan atlıyormuş insanlar. Bunu birçok tarihçiden okudum. Moğolların eline geçmedense yani adam böyle çoluğunu çocuğunu toplayıp ailece kendini yarlardan şeylerden atıyorlarmış yani. Ama eğer barış imzalanırsa egemenliklerini kabul ediyorsam Pax Mongolica denilen bir olay var ya. Hiçbir şeyine de karışmıyor. Ha, hiçbir şeye de karışmıyorlar. O da enteresan bir konu. Yani siyasi olarak iddian yoksa, meydan okumuyorsan Kaan'la politik olarak, o zaman da tam tersine hani bir söz vardı ya, ipeğe sarılmış çelik. Onun gibi bir anda ipek gibi oluyorlar. O da enteresan bir konu.
Peki hocam, sorunun ilk kısmında atladığın bir yer var. Neden şehirleşmediler gittikleri yerlerde? Neden yerleşmediler? Sadece yağmalayıp çekildiler.
Ya yağmalayıp çekilme de değil. Şehirleşmediler çünkü şehirli bir kültür değiller. Bozkır kültürü, göçebeler. Göçebe olmaktan memnunlar. Kurdukları kamplar şehir gibi bu arada. 50 bin, 60 bin süvariden bahsediyoruz. Bazen daha kalabalık oluyorlar. Çadırlar, otağlar kuruyorlar. Yurtlar kuruyorlar. Kent gibi oluyor zaten. Yani geçici bir şehir, böyle göçebelikleri şey, her gün bir yerden bir yere gitmiyorlar. Yani 6 ay, 7 ay sabit yerlerde kalıyorlar. Bir de hazır birçok kenti ele geçiriyorlar. Ele geçirdikleri bölgeler, Semerkant, Buhara'dan bir başlıyor adam. Mezopotamya'ya kadar. Yani zaten hep kenti ele geçiriyor. Rusya'ya gidiyorlar. Moskova'ya kadar geliyorlar. Yani önce elçi falan gönderiyorlar. Teslim olun diyorlar. Önce elçi gönderiyorlar. Yani o şey yok. Böyle baskın, gece baskını gel, öyle değil. Öyle geliyor. Önce elçi yolluyor. Teslim olun diyor. Bize vergi verin diyor. Genelde tabii Rusların çoğu kabul etmemiş. Çünkü böyle bir güç hiç karşılarına çıkmamış. O Kiev prenslikleri falan var ya, Novgorodlar şunlar mı. Sonra elçileri öldürüyorlar genelde Ruslar. Böyle hep yine ben okuyorum aynı şey. Hep öyle böyle 3 tane elçi gönderiyor. İşte teslim olun diyor. Ruslar da bunların elçinin ellerini kafalarını kesip geri gönderiyorlar. O da bakıyor öyle mi diyor. Tamam diyor. Yani her böyle poker oyunu vardır ya, restini gördüğün gibi. Sonra geliyor, o da şehirleri yok ediyor yani. Hani genelde böyle, ama diplomasiyi doğuran bunlardır yani. Çok da ilginç. Yani uyarı yapmadan fethettikleri yerler yok. Önce çok uzun süren bir şey var. Elçiler gidiyor geliyor, talepler geliyor gidiyor falan. Sonra savaşa giriyorlar. Böyle hani planlı programlılar. Böyle başıbozuk bir yağmacı hareketi değil. Yani çok organizeler zaten askeri olarak.
Peki falan. Amaçları ne hocam? Yani amaç yağmalıyor.
Dünya egemenliği. Yok yağma değil, dünya egemenliği. Şey derler ya hani, cihan şümüllük mefkuresi derler ya bizim tarçın. Bütün dünyaya egemen olmak. Yani nasıl yukarıda Tengri tek başına hani duruyorsa, dünyada da tek bir Hakan olacak, Kaan olacak. Bütün dünyaya nizam verecekler. Bütün dünyayı ele geçirmek. Amaç bu. Ve buna en yaklaşmış tarihteki elemanlar da bunlar yani. Böyle bir şey varsa dünyada bir şey. Hedef bu, hedefe en... Yani günümüzün Amerikan emperyalizmi falan filan bir de hikaye yani bunların yanında.
Peki hocam, bunlar hep böyle bu kadar kaka çocuk muydu yani? Hiç böyle medeniyete hiç katkıları yok mu Moğolların? Biraz da onları konuşalım yani.
Yani böyle kendi icat ettikleri, oturup kafa yordukları bir şey soruluyorsa böyle bir şey yok. Yani Moğol mucit işte cüci şunu icat etti işte öbürü, yani böyle bir şey yok yani. Ne bileyim işte Börte diye bir hatun vardı, şunu icat etti. Cüci diye bir var. Öyle pek bir şey yok. Fakat aklı başında şeyleri öldürmüyorlar zaten bunlar. Yani şimdi onu öldürüyorlar, bunu öldürüyorlar diye anlattık da. Böyle demirci, marangoz, kağıt üreticisi, kuyumcu, onları öldürmüyorlar. O kadar şey değiller yani. İrasyonel bir şey, kan döküm hikayesi değil. Onları topluyorlar, meslek erbabını, zanaatkarları. Ve şeyleri de öldürmüyorlar. Böyle ilim, alim, böyle din adamı, rahip. Yani şeyden bahsediyorum. Müslüman olmuş, Hristiyan, o önem vermiyorlar onları zaten. Onları öldürmüyorlar. Şeye takıntılıymış zaten Cengiz. Ölümsüz olmak istiyor. Dünyanın her yerinden böyle bilgili doktor, hekim, işte tıpçı, eczacı, böyle bitki bilen, botanik falan onlardan, onları topluyor zaten. Ölümsüzlük iksiri yapın bana diye. İşte bu Taoist, Çinli işte rahipler, ne bileyim işte Budist rahipler, işte Müslüman tasavvufçular falan. Etrafı bunlarla dolu adamın, mistiklerle falan. Onları serbestçe tartışmasına izin veriyor. Yani dini inançlar açısından Fransız devrimi falan gelene kadar dünyada böyle bir hoşgörülü dönem olduğunu sanmıyorum. Yani mesela Roma İmparatorluğu'nda falan da belli ölçülerde özellikle Cumhuriyet Roma'sında din özgürlüğü vardı. Tartışma özgürlüğü vardı eski Yunan'da.
Belli. Hocam İran'da da vardı ama ya bu kadar da şey değildi yani.
Nerede vardı?
Hani İran İmparatorluklarında
İslam
da.
İslam öncesinde mi?
Evet evet.
Perslerde vardı da Sassanilerde yoktu. Perslerde vardı. Sassaniler neredeyse şeyin habercisi yani. Orta çağdaki o katı yaklaşımın habercisi. Fakat yani benim okuduğum orta çağ kültürleri arasında din konusunda bu kadar serbest, özgür düşünen, karışmayan, müdahale etmeyen ve bunları da böyle tartıştıran hani ne bileyim işte kimse kimseye karışmıyor, kimse kimsenin işine öyle de değil. Hepsini bir araya getirip hani hanginiz daha doğru söylüyorsunuz diye böyle tartışmalar yaptırtan bir dönem. Buna tabii şeyler çok kızmış, bir bu Sünni Arap tarihçilerin bu kadar nefret etmelerinin bir sebebi de çok insan öldürmelerinden çok bizi şeyle eşit kıldı diyor. Yani sarayda mesela ne bileyim işte Hanefi ekolünden, Şafi ekolünden bir müçtehitle, imamla bir Yahudi, işte bir Zerdüşti, işte bir bilmem Budist, hepsinin böyle eşit bir sofraya oturduğu bir Şii mesela. Şiiliği de, Şiilik üzerindeki baskıyı kaldıran bunlar örneğin. Şiiler saklanıyordu bunlara kadar. Moğollar gelince ortaya çıkıp rahat bir şekilde hani ibadet yapmaya başlıyorlar. Yani bu konuda da 20 yani 18. yüzyılda belki aşılmıştır. Onların ne bileyim kayıtsızlığı diyeyim ya da. Yani kayıtsızlıktan belki kullanılacak kelime bu.
Ya şey çok ilginç tabii yani böyle bu ölümsüzlük takıntısı yani tabii kimse ölmek istemiyor yani bunu çok anlıyoruz da ölümsüzlük takıntısı bu yani geçen de gene aramızda muhabbeti oldu Qin Shi Huang'ın da işte ölümsüzlük takıntısı bu terakota ordusu bilmem ne falan filan adam yani ölümsüz olacağım bir civa iç demişler adam civa içtiği için ölmüş bu sefer falan böyle saçma sapan bir şey. Bu arada Moğollar hani böyle bir geleneğin devamlılığı, bir yaşam pratiğinin sürekliliği açısından değerlendirecek olursak Moğolistan'da hala yerleşik nüfus toplam nüfusun %8'iymiş hocam. Yani 2 milyon nüfusu olsa Moğolistan'ın yani 180 bin insan hala, 160 bin insan hala şehirlerde yaşıyor.
Yabancı diplomatlarla
Ya bu arada şehirde yaşıyor dedim de hiç yani böyle Google Earth'ten falan hiç Moğolistan'a baktın mı bilmiyorum. Mesela o Ulaanbaatar'da şey falan yani böyle yurtlarda yaşıyorlar yani böyle çadırlarda yaşıyorlar. Yani böyle evet o komünist dönemden kalma işte bloklar, işçi blokları bilmem ne falan filan var ama hala böyle çok geniş yurtlarda, çadırlarda yaşıyorlar. Hala çok yerleşik bir topluluk değil. Bir de çok ilginç bir bilgi daha var hocam. Bütün dünyayı askeri becerikliliğiyle, ürkütücülüğüyle titretmiş Moğolların şu anda bir ordusu yok. Çok ilginç bir şey değil mi bu yani? Böyle hani Allah'ın sopası yok.
Yok ama şöyle ya, onlar halk ordusu zaten. Hani ata binen herkes, kadın erkek. Ha bu arada o da var ha mesela, bak kadın savaşçı çok. Onu ortaçağ tarihçileri şaşkınlıkla seyrediyorlar, görüyorlar. Çoğu savaşa katılıyorlar.
Yok yani. Onu konuşacağız. Onu sana şimdi soracağım ama yani bu şey... Tabii üstte dev gibi Rusya ordusu, altta dev gibi Çin ordusu falan yani orada ordu beslemenin hiçbir manası yok yani, anladın mı hani?
Ya zaten bu Ekim devriminden sonra biliyorsun bunlar gidiyorlar Lenin'le görüşüyorlar. Lenin, biz de diyorlar Komünist Parti kuracağız. Lenin de ya diyor sizde diyor şehir bile yok. Yani siz böyle işçi sınıfı köylü böyle şey, siz diyor Demokratik Halk Partisi kurun. İsmi de o veriyor ya. Moğolistan Demokratik Halk Partisi. Yani diyor Sovyetlerin müttefiki oluyorlar. O da tabii biraz Çin'den kaygı duydukları için. Çünkü onu şeyler buradakiler bizim bazen tartışırlar şey anlatamıyorsun. Orta Asya'daki Türk ve Moğol toplulukları için en büyük tehdit o dönem Çin. Çin'den çekindikleri için hani Rusları daha şey görüyorlar. Yani. Çünkü Rusya'nın nüfus gücü bunları asimile edecek kadar güçlü değil. Ama mesela o iç Moğolistan var biliyorsun Çin'de. Mesela onların durumları yani asimilasyon oranları yüksek oranlar. Çünkü Çin oraya göçmen işçi oluyor.
Bak yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Geçen bölümde mi? Ondan önceki bölümde mi? Çin için orada 52 etnik, 56 etnik grup var. Hepsi Çince konuşuyor dedim diye de bana kızmışlar hocam. Yani bunlar tabii ki orada bir etnik asimilasyon politikasının sonucu olarak Çince konuşuyorlar. Yani keyiflerinden oturup işte ne bileyim Hui'ler, işte ne bileyim Dunganlar, işte Wu'lar, şunlar bunlar Çin'de artık kim varsa onlar böyle ya bu Çince çok tatlıymış, biraz da Çince konuşalım, bir Çince öğrenmiş değiller. Yani bugün hala Uygurlar, Tibetliler, şunlar bunlar falan filan zorla Çin okullarına götürülüyorlar, Çince öğretiliyorlar, Çince konuşmaları, şey kendi dillerini işte konuşmaları ya sınırlı ya yasak bilmem ne falan filan. Ya sakın öyle bir şey anlaşılmasın, onu düzeltelim yani. Hani orada 56 etnik grup da Çince konuşuyor ama böyle keyiflerinden konuşuyor gibi bir imayla söylemedim, onu düzelteyim.
Ya bir de zaten Çin öyle büyük bir nüfus potansiyeline sahip ki mesela bir baraj projesi yapıyor. 100 bin tane işçi gidiyor oraya yerleşiyor. Zaten yer o Sincan, Doğu Türkistan, işte İç Moğolistan, onların nüfusu ne zaten? Yani o yüzden mesela Kırgızistan'ın nüfusu 7 milyon mu ne şu an? Çin yatırımları var orada. O demir yolları falan yapıyorlar ya, o İpek yolunu yeniden canlandırma. Şu an hani en büyük kaygıları Çin'in bu büyük nüfus gücüyle sadece Doğu Türkistan meselesi, bütün Orta Asya Cumhuriyetleri'ni Çin eritebilir. O güce sahip. Zaten Tang Hanedanlığı döneminde orada Çin çok güçlüydü. Biraz bu Arapların gelişiyle o dengeleniyor tarihte. Bir de Moğol yükselişiyle. Şimdi Çin'i kim durdurabilir? Yani şimdi bizim milliyetçi tarihçiler Sovyetler Birliği'ne çok kızıyorlardı biliyorsun. Ama Sovyetler çöktükten sonra bölge çok daha yoğun bir tabii, Çin şeyine girmeye başladı. Tahakkümüne girmeye başladı. Çünkü Rusların gücü yoktu bunları asimile edecek. Yani şey gücü yoktu. Nasıl diyeyim? Popülasyon güçleri yoktu. Nüfus güçleri yoktu. Ama Çin'in o gücü var.
Hocam aslında şimdi Cengiz'i, Temuçin'i sormak istiyorum ama bir yandan da böyle baktım aşağı yukarı 40 dakikadır falan konuşuyoruz. Şimdi Cengiz'e başlarsak yarım kalır. Acaba bir Cengiz bölümü mü yapsak? Onu oraya mı bıraksak?
Yani ona ayrı bölüm mü yapalım?
Evet, evet, evet. Yani şimdi böyle iki dakikaya sıkıştırmayalım. Cengiz'i, işte Börte'yi, Börte'nin kaçırılışını, Cengiz'in o filmde şey sahnesi vardı ya, hiç unutamadığım sahne. Yağmur yap şimşek çakarken bir tek Cengiz saklanmıyor.
Hepsi korkuyor gökyüzünden bir tek. Evet. Hatırladım.
Peki sence o film, yani Cengiz'den çok, Cengiz konusuna girmeden sadece fikrini sormak için soruyorum. Sence o film gerçekten de tarihi gerçeklere olabildiğince uygun bir film mi?
Vallahi o filmi bir kere konuşmuştuk çok eski bir bölümde seninle.
Yo, her fırsatta konuşuyoruz o filmi zaten biz seninle.
Yani bana göre sanki biri o döneme kamera koyup da saklamış gibi. Ben o filmin ruhu, dönem şartlarını çok iyi yansıttığını düşünüyorum. Çok iyi bir tarih filmi olduğunu düşünüyorum.
Evet, ben de öyle hissediyorum.
Yani o dönemi çok iyi verdiğini düşünüyorum. O galiba Rus-Moğol ortak yapım değil mi? Bir de Moğolca'ydı
evet.
Film.
Evet, Moğolca'ydı.
Moğolca'ydı.
Hatta galiba güncel Moğolca bile değil galiba o.
Ya olabilir, orada mesela şamanik sahneler ya da işte beraber o dönemin şarkıları falan söyleniyor. Yani meraklısı izlesin. Bence çok iyi bir film. O da şeyi de anlatmışım sana, hatırlıyor musun? Şimdi bayağı kalabalık bir topluluk vardı benim arkamda. Ya filmde tabii Cengiz hiç ismi geçmiyor, Cengiz Kağan'ın. Çünkü daha Cengiz adını almadığı için, yani kurultay toplanıp Cengiz adını vermediği için hep Temuçin yukarı, Temuçin aşağı. Bir kız şey dediydi arkamda, karanlıkta tabii göremedim de. Ya bu ne ya dedi, yanlış filme mi geldik dedi. İki de bir Temuçin. Nerede bu Cengiz Kağan, nerede?
Cengiz ne zaman çıkacak?
Cengiz ne zaman çıkacak dedi. Ona yani döndüm göremedim demekten kim diye. Tanışmak istemiştim ya.
Hocam peki yani Cengiz sonrası Moğol devletlerini, yani Cengiz Han İmparatorluğu sonrası Moğol devletleri üzerine de hani konuşamadık aslında ama bir en azından şeyi konuşmak istiyorum. Yani bizi hani coğrafi olarak da en çok ilgilendiren herhalde iki Moğol toplumundan biri. Biri işte Timur'un, ona ne diyorlar hocam? Timurid Empire mi diyorlar?
Batılılar mı?
Aha.
Batılılar Tamerlane, Orta Çağ'da Tamerlane diyorlar diye ama şimdi Timurid diyorlar. Yani ama Orta Çağ'da aradığın zaman Tamerlane diyorlar. Yani Timur Leng'in bozulmuş,
yani netinleşmiş bir hali. Timurid ve İlhanid Empire'ları sormak istiyorum sana yani. Hani İlhanlar, İlhanlılar diyor değil mi? O da hocam İlhanlı. Türkü gibi yani. İlvanlı, İlvanlı, İlhanlılar. Hülagü Han falan, onu sormak istiyorum sana yani.
Şimdi mesela demin sorduğun soruları biraz tamamlayıcı bilgi vermiş olayım. Bana da bazen bir takım programlarda böyle yani Moğol dönemine övücü konuşmamla konuştuğum için beni eleştirdikleri oluyor. Yani şöyle diyebiliriz bu konuya yabancı olanlar için. Yani şimdi mesela kağıt paranın yaygınlaşması, o İlhanlılar dünyada bildiğimiz ilk kağıt para basan krallık, hükümdarlık. Yani kağıt paranın orta çağdaki önemi demek güven yani. Devlete duyulan güven yani. Bir kağıt üzerinden ekonomi yürüyor yani. Bu orta çağ, bırakalım orta çağ, Osmanlı bile bunu yapamadı, başaramadı yani. Altın ve gümüşten kağıda geçiremedi ekonomiyi. Güvenmiyordu çünkü halk maden dışı simgesel, sembolik paralara. Batıdan doğuya, doğudan batıya bütün bilginin akışını işte kağıdın, barutun, ne bileyim işte pusulanın Avrupa'ya ulaşması, ateşli silahların yaygınlaşması, bütün bunlar o Pax Mongolica denilen dönemin şeyi, ticaret hatlarının oluşması, İpek yolunun oluşması şey derler hatta. Yani bakire bir genç kafasında altın bir taçla, bir bakire genç kız başına altın bir taç takıp işte Pekin'den yola çıkıp Venedik'e kadar gidebilirdi. Kimsenin aklına bile hani ona zarar vermek, işte hırsızlık, taciz vesaire gelemezdi böyle bir disiplinle.
Ha, korkudan mı yoksa zenginlikten mi?
Korkudan. Yani şeylere çok katılar. Cengiz yasası bu tür konularda nasıl diyeyim yani bu tür yağma, hırsızlık işte kural dışı, emir dışı öyle diyelim. Bir takım soygun, taciz, tecavüz bu tür şeylerde çok acımasızlar. Yakaladıkları kişilere uyguladıkları cezalar çok ağır. O yüzden hem korkudan ve şey güvencesi. Şey de derler, Marco Polo diyor galiba bunu. Yani Çin'de verilen bir senet İtalya'da bozdurulabiliyordu diyor. Tüccarlar arasında böyle bir ticari güvenlik şeyi oluşturulmuş. Şey de sağlam yani. İktisadi güven de var. O yüzden o...
Otomasyonu kurmuş adam
yani. Yani o dönem öyle yani. Bu biz genelde fetihler zamanı tartışıldığı için o hep dehşet ve vahşet hikayesi akılda kalıyor. Sonradan kurulan, yani şöyle diyeyim sana, mesela Bağdat'ın yakılması, yıkılması, Hülagü'nün Bağdat'ı işte haritadan neredeyse silmesi hep anlatılıyor ama Hülagü Bağdat'tan topladığı bütün alimleri, astronomları, bilginleri aldı İran'a götürdü. Orada Meraga'da yeniden bir kütüphane, rasathane, astronomi çalışmaları falan merkezi oluşturdu. Yani o mesela anlatılmıyor yani. Onu pek,
Meraga nerede hocam?
Meraga İran'da Urmiye Gölü'nün oralarda ya. İran yani en
batıda yani.
İran'ın en batısında. Ben oradan geçtim trenle de yani galiba Urmiye Gölü'nün doğusuna mı denk geliyor? Anladım. O tarafta bir yerde yani, çok uzak değil Türkiye yani. Meragi'nin memleketi. Yani
evet, o yüzden sordum biraz.
Yani Meragi'nin memleketi. Onu işte orayı parlatan İlhanlılar. İlhan da şey zaten, nasıl diyeyim, vekil demek aslında Moğolca. Yani Büyük Kağan Mönke.
İlhan'ı yani, vali yani.
Yani vali gibi, vekil gibi. Yani Mönke Büyük Kağan, İlhan da onun İran'daki temsilcisi. Yani ama tabii onun o bile...
Şey gibi, vasal gibi mi hocam?
Yani şeye bağlılar. Bütün bu hükümdarlıklar işte Altın Ordu, Kubilay'ın Çin'deki işte hanedanlığı, Çağatay Hanlığı, yani bugünkü modern Özbekistan'ı falan, o Mavera Nehir bölgesini yöneten, hepsi teorik olarak şeydeki Büyük Kağan'a bağlılar. Neydi onların o zaman başkentleri? Şimdi hatırlayamadım. Yani o değişiyor şeyleri ama Mönke'nin, Büyük Kağan'ın yani Cengiz'in işte oğullarına, ona bağlılar. İlhan da işte ona bağlı şey. Vali gibi bir anlamı var yani. Ama İlhanlılar da işte Hülagü'nün ünvanı, İlhan bir ünvan. Daha sonra şey deniyor. Yani Hülagü Devleti denilmiyor da İlhanlılar deniliyor. Gelenek öyle.
Peki yani bu İslam medeniyeti denen şeyin sekteye uğraması, hatta yani bildiğimiz an klasik İslam medeniyetinin yıkılmasının sebebi Hülagü'nün Bağdat'ı tarumar etmiş olması olabilir mi?
Ya işte o suçu kendinde aramamanın, hep dışarıdan bir etkiye bağlamanın bir bizim geleneksel, hani biz yapmadık, arkadaşları yoldan çıkardı çocuğu.
Miki işedi.
Evet, o tavrın bir şeyi yani, ona çok basit cevaplar veriliyor. Mesela Kuzey Afrika'da Moğol istilası olmadı, Mısır'da, işte Endülüs'te, İspanya'da. Oradaki medeniyet niye geriledi çöktü? Bir soru bu. İkincisi İlhanlılar 3 nesil sonra Müslüman oldular. Her ne kadar onların Müslümanlığa geçişi bazı radikal o dönem işte Hanbeliler falan kabul etmese de onları bu İbn-i Teymiye falan gerçek Müslüman olarak kabul etmeseler de İlhanlılar da işte ne o Argun Han'dan falan sonra İslam'a geçtiler. O son 2-3 şey Gazan Han İslam'a geçti.
Peki Moğolların dini neydi hocam?
Valla Moğolların dini o Jean-Paul Roux'un falan kitapları var. Tam böyle tanımlanabilen bir böyle sistematik bir dinden söz edilmiyor. İşte şaman törenler, bir Tengri inancı var. Tengri'ye de yakın bir kelimeyle söylüyorlar da hatırlamıyorum Moğolcasını. Yani Tanrı kelimesine çok...
Tengri olabilir mi hocam?
Olabilir. Yani şimdi hatırlayamıyorum. Yani çok yakın bir kelime Türkçe'deki.
Hemen bakıyorum hocam sen konuşurken.
Doğaya tapım. Doğa güçlerine, ruhlara, animist özellikler var. Yani böyle bir din kitapları...
Burhan diyor hocam.
Burhan mı? Hmm. Burhan Uygurca ya. Burhan Uygurların hatta Buda'ya falan da Burhan derler ya. Uygurlar her şeyi Türkçeleştirmiş ya. Bu Buda'ya da Buda değil Burhan derlermiş. Uygurca o.
Yani bir de Tenger hocam. Tenger. Yani gökyüzüne Tenger diyorlar.
Ya gökyüzü demek zaten aslında Tengri. Hı-hı. Tengri hı-hı. Yani bizim anladığımız anlamda bir tanrı mıdır onu da bilmiyorum. Yani şimdi doğrudan hani semavi dinlerdeki gibi bir tanrı değil herhalde. Orada kastedilen gökyüzü zaten anladığım kadarıyla. Gökyüzün kendisi yani aynı zamanda. Neyse. Hı-hı. Yani bu animist, şamanist, doğa tapımlarının. Yalnız Hristiyan da çok Moğollarda. Demin sen söylerken aklıma geldi sonra unuttum. Hani bu alfabe olayını anlattın ya. Süryani, Nasturi çok mesela.
Nasturiler evet. Hı-hı.
Ve Moğolların bazı kabileleri şeyi kabul etmiş. Nasturiliği kabul etmiş. Tabii ama o yüzeysel bir kabuldür. Çünkü ibadethaneleri falan yok. Göçebeler yani. Hani bir kiliseye gidip de falan filan böyle bir Hristiyanlık değil. Kendilerine özgü ama bir Hristiyan şeyi var. Mirasından, şeyden haberdar.
Hocam şeyde de Hacivat Karagöz neden öldürüldü de şey Eretna kelime-i şehadet getirmeye çalışıyordu.
Beceremiyordu. Bir türlü söyleyemiyordu. Beceremiyordu. O şey doğrusunu öğretmeye çalışıyordu o üçkağıtçı olarak. Yani onlar tabii canım yüzyıllarca bunlar. Ya hangi dini benimsedilerse de şey Budizmleri de zaten çok farklı ki. Şimdi mesela Budist normal Budist et falan yemez. Bunlar bütün günü et yiyor. At et yiyorlar. Kan içiyorlar.
Bir yani de o. Budizm şiddetsizliği tabii canım öneren bir şey.
Ya o şeyin de hani Budistlik işte şiddetten uzak tutuyor. O yüzden Türkler Budizm'den uzak duruyordu falan teorisini de çürüten bir şeydir. Moğollar Budisttir mesela. O engellememiş dünyayı fethetmeleri. Gerçi o fetihlerin ilk zamanları çoğu Budist değil ama şeyler Budistti mesela. İlhan Hülagü falan Budist'ti. Yani Budist olması Hülagü'yü şeyden alıkoymadı yani. Bağdat'ı yok etmekten sonra o halife bir emrillah mıydı? Neydi? Hakim bir emrillah mı? Şimdi adını hatırlamıyorum. Atlara çiğnettirmiş. Şey demişler hatta. Rivayet varmış. Halifenin kanı dökülemezmiş. Halifenin kanı toprağa değerse işte büyük felaket olurmuş. Diye uyarıyorlar yani.
İyi abi, o zaman. Ne felaket olacak adam. Moğollar gelmiş zaten yani.
İşte hayır Moğollar için felaket. Moğollara diyorlar halifeyi öldürmeyin. Halife esir ediyor. Ya bunlar gelirken halife diyor ki o hakim bir emri hatırlamıyorum şimdi. Müntezim billah mıydı neydi? Son Abbas halifesi.
Düzeltirsin bir dahaki bölümde hocam.
Ya evet şey yaparız. bize diyor bir şey yapamazlar zaten diyor. Ben Allah'ın halifesiyim diyor. Yani yeryüzünde şey diyor ya zillullahi fiyars. Bana diyor bir şey yapamaz Moğollar diyor. Savunma önlemleri almıyor. Bunlar etrafındakiler de diyorlar ya böyle bir şeytan gibi bir ulus geldi. Yecüc Mecüc ırkı. Bize diyor dokunamazlar diyor. Tabii bunlar ezip geçiyorlar Bağdat'ı. Bu sefer esir ediyorlar halifeyi. Hemen o devreye giriyorlar alimler. Efendim sakın hani kanını dökmeyin halifeyi öldürmeyin. Onun tek damla kanı bile toprağa düşse sizin üzerinize felaket gelir diyorlar Hülagü'ye. Hülagü'yü böyle korkutmak istiyorlar yani. Hülagü de tamam o zaman diyor. Çuvala da koydurtuyor halifeyi. Çuvalın içine atlarla ezdirtiyor. Hikaye böyledir. Yani böyle kanı şeye değmemiş oluyor. Toprağa değmemiş
oluyor. Hocam sen konuştukça sen Moğol dünyasından isimler saydıkça fark ettim ki çocuklarımıza çok fazla Moğol ismi vermişiz biz Türkler. Sen de bu Türklerden biri olarak oğlunun adını Timur koydun. Acaba sende gizli ülkücülük mü var hocam?
Timur Türkçe ama Moğolca değil ki Timur. Temir, demir demek. Yani Moğollar da kullanıyor o ismi ama Moğolca değil.
Ama mesela... O zaman bilemeyiz ki Moğolca mı Türkçe mi olduğunu bilemiyoruz.
Yok, Temir, işte Temir yani. Türkçe ya. Yani o, ya Moğolca isim de koyabilirim tabii, onun için şey söylemiyorum o maksatla da. Moğolca isimler de güzeldir. Mesela Ogeday, Oktay ya da kötü bir isim ya.
Hocam gayet... Tömör şeyi de. Moğolcası da Tömör. Tömör.
İşte yani netice akraba diller olduğu için. Ya mesela Cengiz de aslında Çingiz'miş.
Kaçak, Çingiz kaçak yani. Cevap, bana kaçak cevap veriyormuşsun gibi geliyor. Hocam sende gizli ülkücülük var mı yok mu?
Çünkü gizliyorum. Büyük yani, da, evet.
Büyük oğlanın adını da Altay koydun yani. Hani bu, acaba sende böyle bir gizli şeylik, bir atsızcılık falan var mı?
Niye gizliyim ki? Gizlemesem daha iyi yükselirdim yani akademik hayatta. Bu gizlenecek abi, bir şey yok.
Düşünsene yani. Çok yükselemiyor olabilirler ama ya bu dönemde.
Yok yok, yükseliyorlar, ben takip ediyorum. Yani gizlemeye gerek yok yani. Gizlemesen daha iyi. Yok, ben şeyleri seviyorum. Tarih isimler, Türkçe isimler. Yani mesela bu çocuk isimleri konuşmuştuk seninle.
Evet. Ben... Şey, Çavuşescu üniversite mezunu değilmiş bu arada, biliyor musun?
Aa. Şey de okumuştur o. Proleter Teknik Lise falan vardı. Ondan mı?
Proleter Teknik Lise. Hocam öyle ya da okuduysa diploması yok, bilmiyorum. Son bir soru soracağım ve programı kapatmak istiyorum. Soru şu. Hocam Rumi, Mevlana Celaleddin Rumi Moğol ajanı mıydı, değil miydi? Lütfen bu durumu aydınlat ve bu konuyu kapatalım.
Evet, çok güzel bir soru. Bu sorudan önce demin yarım kalmıştı zaten. Ona cevap vereyim. Tasavvuf diye bir şey varsa, bugün tasavvuf iyidir kötüdür, o konuya girmiyorum. Onu başka konuşuruz. Ama tasavvuf diye bir güçlü bir ekol oluşmuşsa İslam medeniyeti içinde, bunda Moğolların çok büyük etkisi, gücü var. Yani Moğollardan önce tasavvuf çok zayıftı İslam dünyasında. Müslüman kültürdeki şey etkisi. Ama Moğol fütuhatı ya da istilası, neyse işte. Ondan sonra tasavvuf çok önemli bir hale geldi. Niye? Çünkü Orta Asya'dan, Asya'dan gelen düşünsel etkiler, melezleşme, sentezleşme bir. Bir de dünyanın yaşadığı bu felaketi anlamlandırma çabası, açıklama çabası. Çünkü adam, hı hı, halifeyi öldürüyor, işte girilmez yerlere giriyor, camileri yakıyor, yıkıyor falan. O zaman işte bu dünyayı daha böyle gelip geçiciliği, maddi dünyadan kaçma, inzivaya çekilme, bu tür konular arttı. Bir de Anadolu hoşgörüsü dediğimiz olgu Moğol fütuhatıyla doğrudan bağlantılı. Şöyle düşün. Hani Mevlana diyor ya, ister putperest ol, ister işte mecusi ol, ne olursan ol, gel falan. Hı hı. Onu dediği zaman zaten İlhan hükümdarı zaten Budist'ti. İşte Hülagü, Argunan, neyse, hatta şey Gazanan da gençliğinde Hristiyan'dı. Olcay Tohan mesela her yıl din değiştirmiş. İşte Budist olmuş, Hristiyan olmuş, Şii olmuş, Sünni olmuş. Hani bizim bir manken arkadaş vardı ya, bir kızcağız.
Tuğçe Kazas mı hocam?
Onun gibi. O her sene kimseyi kırmamış yani.
Hükümdarı... Kazas Han.
Yani demişler ki efendim böyle bir din var, ona gibi. Hristiyan olarak yetiştirmiş annesi bunu. Sonra Budizm'e geçmiş. Sonra Müslüman olmuş. Müslümanlıktan sonra bir Şii olmuş. Şii olduktan sonra tekrar Sünni olmuş.
Aklıma senin anlattığın şey geldi. Ruslar tam ikna oluyormuş da içki yok diye vazgeçmişler ya.
Olcay Tu'nun İslam'a geçişi ve mezhep seçişinin bir hikayesi var. Şimdi Müslüman olduktan sonra aynı o filmdeki gibi. Peki efendim diyorlar, Müslüman oldunuz ama bir de şey seçmeniz lazım. Mezhep seçmeniz lazım. Hani Hanefi mi olacaksınız, Şafi mi, Maliki mi, Hanbeli mi? Dördü geliyor bunların. Dördü de kendi mezhebini anlatıyor. İşte Hanbeliliğe geçin, Hanbelilik şöyle iyidir, öbürü Hanifiliğe geçin falan diye ikna etmeye çalışıyorlar. Şimdi oradaki tartışmaya hiç girmeyeceğim. Meraklısı kitaplardan arasın bulsun. Çünkü ben oradaki o hikayeyi burada anlatırsam bu bizim gerçekten son programımız
son
olur.
Son bölümümüz olur. Evet.
Son bölümümüz olur. Belki de bizim de
hayattaki son bölümümüz
belki
de olabilir.
Belki son bölümümüz olabilir. Ama meraklısı orijinal o şeylerde geçer bu. Şeyi bulsun. Olcay Tu'nun Müslüman olma hikayesi ve mezhep seçme tartışmalarını. Yani oradaki sadece şey diyeyim ya, imamların birbirlerine yönelik suçlamaları var. Yani o mezhebi seçerseniz o mezhepte şöyle bir hata var. Öbürü diyor hayır efendim asıl onu seçerseniz. Sonra orada Töregene diye galiba bir kadın konuşmaya katılıyor ve hepsine karşı bir eleştirisi var. Onu tarih kaynaklardan meraklılar bulsun. Yani ben burada anlatamam.
TRG de konuşmaya katılıyor cümlesi benim hayatımda ne kadar aşina olduğum bir cümle.
Yalnız yanlış telaffuz edebiliyorum. Yani etmiş olabilirim kadının adını. Törgene, Turgan, Türkan falan da olabilir. Yani farklı çünkü şeyleri var. Onu baştan söyleyeyim.
Hocam Moğolca'da 1, 2, 3 diye şöyle sayılıyormuş. Neg, Hoyer, Guraf diye sayılıyormuş. Pek benzemiyor açıkçası.
Benzemiyor ama şeyler aynıdır. Mesela 12, 11 falan ayrı değildir. Yani o batı dillerindeki gibi. Mesela
ha, evet, evet.
Yani dozunlar,
evet, evet. Anladım demek istediğini.
Yani.
Hocam şey tamam aynıdır. Daha fazla.
Ha, Mevlana'ya cevap veremedik. Ha, o
Mevlana'ya
da sonra
cevap vermedin.
Kalsın.
Biraz topu taca attın gibi oldu.
Yok zamanım yetmedi ya. Yani ama
hocam
şey,
Mevlana'cılardan mı çekiniyorsun acaba biraz?
Mevlana'cılardan çekinilmez herhalde canım. Onlar da mı yani böyle karşıt bir şey geldiği zaman. Ama Mevlana hoşgörüsünün arkasında dönemin Moğol yönetim şeyi var, etkisi var. Onu söyleyebilirim. Ha, yani, ve Moğollara karşı isyanlara asla da destek vermemiş. Şöyle demiş Mevlana, Türkçesiyle özetleyeyim. Ya Moğolların gelişi Allah'ın takdiridir. Allah kime isterse ona hükümet verir. Kime dilerse onu başa geçirir. O nedenle de Allah'ın takdirine karşı gelmememiz gerekir. Yani günlük siyasete şunlara bunlara girmeden işimize gücümüze bakalım.
Sezar'ın hakkı Sezar'a demiş.
Ha, gibi yani demek mi zorundaydı, bilerek mi dedi, isteyerek mi onu bilmiyorum. Ama o dönem Mevlana gibi insanların yetişebilmesini sağlayan bir düşünsel liberal bir ortamda vardı. Onu da inkar edemeyiz.
Hocam hiç kendimizi tutuklatacak bir şey söylemeden,
evet,
hiç komünizm övmeden, hiç Sovyetler övmeden, geçsen biraz gene ufak bir yeltendin ama ben müsaade etmedim bu sefer. Sonra faturası bana çıkıyor bunun.
Bütün programlarımız arasında en yaklaştığımız program buydu. Demin verdiğim örnekti. Eğer ağzımdan kaçırmaya başlasaydım işte o zaman o olurdu. O hani hep bir tutuklanmaktan bahsediyorum ya, bir şey 40 kere dersen olurmuş mesela. İşte onu başarırdık ama onu da artık şeye bıraktık. Yani dinleyicilerin
Teresimlioğlu yalnız değildir.
Dinleyicilerin araştırma şeyine bıraktık. O tercihine bıraktık.
Hocam teşekkür ederim Moğollar konuştuğun için. İnşallah tez vakitte Allah bize Emeviler konuşmayı da nasip etsin.
Evet.
Bu
gözüm bu programı açık gideceğim yoksa. bir Emeviler konuşamadan program bitti.
Hocam bu programı müsaadenle artık bağlamak istiyorum. Çünkü gerçekten kelimenin tam anlamıyla bir saattir konuşuyoruz. Millete de yazık. Herkese çok teşekkür ediyorum. Başta sana teşekkür ediyorum. Ve yapımda emeği geçen Sencer'e teşekkür ediyorum. Bu haftalık bizden bu kadar. Bu bölümlük bizden bu kadar. Yeni bölümlerde yeniden ölmez sağ kalırsak bir araya gelmeyi umuyorum. Ve Moğolca sayarak programı müziğe bırakıyorum. Neg, Hoyer, Guraf. Müzik.